Qonağımız Türkiyənin strateji araşdırma mərkəzlərində İran və Orta Doğu Yaxın Şərq uzmanı eksperti kimi tanınan Arif Kəskindir. Arif bəylə İrandakı Azərbaycan Milli Hərəkətində təşkilatçılığın problemləri ilə bağlı danışacaq. Arif bəy, siz yazılarınızda eləcə də neçə həftə öncə İsveçdə bir seminarda çıxışınızda İranda Azərbaycan türklərinin təşkilatlanma problemlərini iki yerə ayırdınız. İç problemlər, yəni hərəkətin öz problemləri və dış problemlər. Bu dış problemlər ya xarici problemlər hansılardır? Hamısı İran İslam Respublikası içindədir, onunla bağlıdırmı, yoxsa uluslararası beynəlxalq xüsuslar da var?
Əliz bəy, əslində Azərbaycan Milli Hərəkətinin tarixi çox uzundur. Yəni, 100 illik tarixinin olduğunu bilirik. Bu 100 illik tarixə baxdığımızda Azərbaycan Milli Hərəkəti çox müvəffəq, çox başarılı təşkilatlar ortaya çıxardığını görürük. Həm məşruiyyətdə 1906-da, 1920-də Xiyavan hərəkətində, 1945-46 Pişəvər hərəkətində və hətta inqilabdan sonra, 1979-dan sonra Xəlq Müsəlman hərəkətini də görürük. Buradan yola çıxaraq Azərbaycan Milli Hərəkətinin təşkilat ortaya çıxarma potensialının olduğunu tarixi olaraq görə bilərik. Ancaq son zamanlarda gerçi belli sayıda təşkilatlar ortaya çıxıbdı. Onlar belli dərəcədə güclər əldə edibdi. Ancaq milli umumi bir təşkilatın ortada olmadığını görürük. Yəni milli hərəkətdə təyin edici, müəyyən edici bir gücə sahib olan, bir mərkəziyyətə sahib olan, milli hərəkət içində mərkəziyyətə sahib, mərkəzi gücə sahib olan bir təşkilatın olmadığını görürük. Əslində bu problemi milli hərəkətin içindən daha çox, milli hərəkətin xaricindəki faktorlar ışığında daha çox bəlkə anlamamız mümkün ola bilər. Və mən buradan yola çıxaraq belə deyirəm ki, bu məsələyi anlamaq açısından İran İslam Cumhuriyyətinin totalitar yapısını, totalitar o sistemi analiz edersek belki bu meseleyi anlamakta bize bir ışık tutabilir. Birincisi totalitar sistemin insanı totalitar sistem gereği doğru ve yanlışın serhatleri beyninde silinmeye çalışır. Yani totalitar rejimler ideolojik rejimlerdiler. İnsanları ellerinde tutmak için sürekli onları hem siyasi manada, hem duygusal manada, hem fikri ideolojik manada seferber etmek isteyirler ve bu ve çok farklı ve bazen birbiriyle de çelişkili, paradoksal seferbere ihtiyacı olduğu için bazen doğru dediklerini daha sonra yalan derler. Bir dönem yalan dediklerini daha sonra doğru deyirlər. Bu nedenden dolayı bu gelgetler insanların beyninde doğru yanlış merzini de ortadan kaldırır. Bakınız mesela İran'da bir zaman deyirlerdi ki İslam cihat dinidir. O zamanki İran-Irak savaşında İslam cihat dini deyirler. Barışmaya başladıkları zaman İslam barış dini oldu. Bir dönem şetrenç, şahmat, yasak, haramdı. Daha sonra helal etti. Bu helal olan haramların, haram olan helalların sayısı yüzlerden daha çoktu. Ve böyle görününce insanlar böyle sualı soruşmaya başladılar. Neyin helaldir, neyin haram olduğu merzi ortadan kalkır. Ve bu devletin tez tez insanları ideolojik manada mobilize etmeye çalışması, onları dolduruşa getirmeye çalışması, onların beyninde doğru yanlış sınırı ortadan kaldırır ve bu doğru yanlış sınırının ortadan kalkması çok farklı bohranları da beraberinde getirir. Hem ahlaki manada doğru yanlış ortadan kalkma ihtimali gündeme gelir, hem dini manada o doğru yanlış serhatlar ortadan kalkma tehlikesini beraberinde getirir. Hem değer manasında, toplumsal, siyasal anlamda, bu manada hem ideolojik manada doğru yanlış şeyin ortadan kalkmasını beraberinde getirir. Bu problemi biraz daha da derinleşirsek bunu görürüz ki İran'da yaşayan toplum, toplumlar, oradaki milletler umumiyetle dindar idiler ve din o topluluğun hardasa bir tutkalıydı ve hatta bütün ahlaki, insani ve toplumsal bütün irtibatların, münasebetlerinin temelini teşkil edildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin dini bir devlet siyaseti haline getirilmesi ve biraz önce dediğim dini siyasi mobilizasyon meselesi haline getirmesi, insanların beyninde de bir tür dine yönelik bir bohran ortaya çıkarttı ve bu aynı zamanda ahlaki ve birçok manada bohranları da beraberinde getirdi. Buna elave olarak devletin polisi sistemi ve devlet polisi sistemi olarak ortalıkta güvensizlik yaratmaya çalışması, her türlü
Arif Bey, bağışlayın. Ben sadece sizin önceki fikirlerinizle bağlı, siz yani o insanların beyninde o ideolojik, dini, fikir bohranları yarattığına göre siz insanlar bir fikir esasında bir yere toplana bilmediler. Bu şekilde değilsiniz.
Tabii ki. Yani ortada bir ideolojik, bir fikir bohranı ortaya çıktıktan sonra insanların üstün bir değere, özlerinden üstün bir değere herhangi şekilde inanma meyilleri kalmır. Yani teşkilat ne zaman ortaya çıkabilir? İnsanlar ne zaman ölüme gidebilirler? Veya vatan anlayışı ne zaman ortaya çıkabilir? Eğer insan özünden daha üstün bir değer gördüğü zaman o değer etrafında birleşebilir. O değerden dolayı birilerine itaat edebilir. O değerden dolayı bir hiyerarşik, bir silsile meratip münasebeti kabul edebilir. Ama ortada bir değer bohranı ortaya çıkmışsa ve insanlar özlerinden daha üstün bir değer görmürlerse ister istemez teşkilatlanma bohranı da gündeme gelebilir. Yani bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin bu totaliter yapısının ortaya çıkarttığı bohran bir üstün değer bohranı ortaya çıkarttığı için insanlar hiçbir şeye inanabilmirler. Her şeyi bir tele, bir tuzak gibi görürler. Her şeyin arkasında pis bir şey olacağı korkusuyla karşı karşıyadılar. İnsanların sadakatine, samimiyetine inanabilmirler. Her insanın farklı niyetlerin olabileceğini düşünürler. Ve bu nedenden dolayı ortaya bir insan gelirse değiller göresen bu da ne isteyir? Veya değiller göresen bu fikirde nedir? Ve ona göre değiller ağzı olan yemeye gelir, eli olan uğurlamaya gelir şeklinde bir sürü yanlış fikirler ortaya çıkarır biraz önce o dediğimiz o bohran. İnsanların bir araya gelmesini engelleyir, insanların birlikte çalışmasını engelleyir, toplum atomize olur, bölünür, insanların birbirine olan güvensizlikleri ciddi şekilde derinleşir. Haldaki sosyolojik ve ontolojik bir problem haline gelir ve bu nedenden dolayı insanlar bir arada olduklarında birbirlerine bir fırsat kimin değil, bir imkan kimin değil, birbirlerine bir engel kimin, bir tele kimin, bir tehlike kimin bakırlar ve bu güvensizlik toplumun bütün sahesine yayılır ve haradasa siyasi birliği, siyasi beraberliği yok edecek haline getirir.
Arif Bey bağışlayın. Azerbaycan'ın haricinde ama İran'da Azerbaycan'ın haricinde ama birçok teşkilatlar var. İster merkezi gruplarda desek sol teşkilatları ya Halkın Mücahitleri ya Kürtlerde desek İran Kürdistanı Demokrat Partisi ya Komile kimi partiler var.
Bakınız Elize Bey, sualınız çok önemli bir sual. Ancak bu kurulan teşkilatların hamısına bakarsanız bu kurulan teşkilatların geçmişi İran İslam İnkılabı'ndan çok öncesine dayanır. Hem merkeziyetçi teşkilatlara bakarsanız İran İslam'ın öncesine dayanır. Hatta mücahitler, fedailer, diğer gruplar İnkılaptan kabah bir ovuc adam idiler. Onlar İnkılap zamanında böğdüler. İnkılap zamanında çok aşırı bir böğme yaşandılar. Hatta Kürtlerin teşkilatlarına bakarsanız Kürtlerin teşkilatı da İnkılap öncesine dayanır ve onlar en büyük güçlerini de İnkılap döneminde elde ettiler. İnkılaptan sonra İran'daki Kürtlerin bir peşek teşkilatını kurdular. O peşek de PKK'nın imkanıyla, PKK'nın manevi ve maddi desteğiyle ortaya çıktı. Hatta Kandil olmasaydı, PKK olmasaydı peşek de ortaya çıkmazdı. Hatta dikkat ederseniz PKK biraz daha desteğini çekince PJK'ın hatta siyaseti bile değişmiş oldu. Bakarsanız 1979'dan sonra ortaya çıkan bütün muhalif liderler umumiyetle İran rejimine bağlıdılar. Yani İran siyasi rantından faydalanmayan herhangi bir siyasi lider ortaya çıkmır. Yani siyaset ortaya çıkmasın, bir ricalın ortaya çıkması lazım eğer İran siyasi terimiyle diyersek. O ricalın ortaya çıkmasına İran rejimi imkan vermir. Totaliter yapı imkan vermir. Onun ortaya çıkması için devlet imkanından faydalanmak lazım. Devlet imkanından faydalanarak yükselirler, şöhret kazanırlar, güç kazanırlar, pul kazanırlar ve onu daha sonra bir siyasi imkana çevirirler.
Bakınız, kimlerde olduğu kimi, mesela Mir Hüseyin Musevi ve Çerrubi kimilerini değilsiniz.
Tabii ki reformculara bakın. Reformcuların gücü hardan kaynaklanır? Veya Mir Hüseyin Musevi veya Çerrubi hardan beslendiler, ortaya çıktılar? Eğer bugün Ahmedinejad Hamene'ye karşı eğer bir meydan okuması varsa bu gücünü hardan elde etti? Ama bakınız 1979'dan günümüze kadar Mir Hüseyin Musevi, Mehdi Kerrubi, Muhammed Hatemi kimin? Rejimin imkanından faydalanmayan herhangi bir siyasi profil ortaya çıkmadığını görürük. Yani bu sade bir mesele değil. Bu tam anlamıyla o rejimin, o totaliter yapısının mahsuludur. Ve o rejim rantından faydalanmayan böyle bir şeyin ortaya çıkması mümkün değil. Hatta bizim siyasi sahamıza da baktığımız zamanda da biz bunu görürük ki bizim Azerbaycan Milli Hareketi'nde de siyasi şahsiyetler ne zaman özlerini o erseye çıkarabilirler? Mesela seçkiler zamanı özlerini erseye çıkartma imkanları tapırlar. Yine de bu devletin yine devletin imkanından faydalanarak ortaya çıkma anlamına.
Arif Bey, İran'da olan teşkilatların 1979 İslam İnkılabı'ndan önce yarandığını deyirsiniz, elədir de. İndi de Kürtlerde ve merkez gruplarında bu, o zamandan yaranan teşkilatları görürük, sizin de dediğiniz kimi. Neden İnkılaptan önce Azerbaycan'da kurulan teşkilatlar yok olup gittiler? Çünkü sizin de dediklerinize göre Azerbaycan'da da müvaffak ve başarılı teşkilatlar kurulubdur İnkılaptan önce.
Bakınız, çok önemli bir sual aslında. Birincisi, bugünkü Azerbaycan Milli Hareketi'nin düşüncesi zaten 1979'dan sonra ortaya çıkmış ve şekillenerek günümüze gelmiştir. Ancak bunun kökleri çok eskiye dayanır. Bu hattı meşrutiyetten günümüze kadar devam ettirmeye olar. Ama meşrutiyetten o kurulan o hat 1946'da bitir. Yani baktığınız zaman meşrutiyette kurulan o parti geleneği, o hizb enenesi 1945-46'dan sonra yok olur. Ve Azerbaycan Demokrat firgesi aslında Tude Partisi'nin içinde hell olarak Azerbaycan teşkilatı olmaktan çıkır. Yani baktığınız zaman Azerbaycan Demokrat firgesi eğer Azerbaycan'a yani o zamanki Sovyetler Birliği'ne geçmeseydi ve Azerbaycan Demokrat Firgesi Tude Partisi'nin içerisinde eritilmeseydi, halledilmeseydi, belki aynı Kürtlerin Demokrat ve Komle partileri kimin bizim de bir partimiz olabilirdi. Yani onlar o onların 1945-46'daki hareketleri daha sonra partileri devam ettirebildiler. O enene kırılmadı ve inkılaba kadar geldi. Çünkü onların partileri herhangi bir sol veya herhangi bir parti içerisinde eritilmedi. Öz milli kimliğini devam ettirdi.
Arif Bey, siz çok ciddi problemlere işaretlediniz. Bunlara bakarak İran'da Azerbaycan Türklerinin teşkilatlanma problemleri bir şanssızlıktan ibaret mi? Yani onların özlerinden asıl olmayan şartlar buna sebep olur, yoksa hareketin öz problemleri de var?
Tabii ki hareketin özüne ait olan problemler de var teşkilatın olmamasında. Ama bugünkü şartlarda biraz da tarihi şanssızlık da var. Buna mesela dünyada postmodern dalganın gelişmesi, ki bu postmodern dalganın, neoliberal dalganın gelişmesi, ferdin o öne çıkması, ferdin ideolojiden, inançtan, hatta vatenden daha üstün hale gelmesi, fert özünü bütün ideolojilerden daha üstün görünmesi ve bunun bizim Azerbaycan'da da, bizim teşkilatlar, bizim milli hareketin içerisinde de yayılması yine böyle bir tesir görür. Çünkü teşkilat bir türde hiyerarşik, silsile meratip münasebet isteyir. Ferdin her şeyden daha üstün görsenmesi, hatta ideolojiden, inançtan, vatenden daha üstün görünmesi böyle bir hiyerarşik münasebeti engeller. Bugün postmodern dalga bir taraftan bize müspet tesir koyarken, diğer taraftan da ferdin daha öne çıkmasını, daha üstün hale gelmesini, ideolojinin hardasa ikinci, üçüncü plana itilmesini, itilme şeraitini yaradır. Tabii ki bu
çok sağ olasınız. Çok sağ olun Arif Bey. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, konuğumuz İran ve Orta Doğu uzmanı, Türkiye medyasıyla bu adla tanınan Arif Bey Çetçin idi. Teşekkür ederim.